bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Pantolon istiyordum. Lara Cardella, 1. kaset 1. yüz. Telos Yayıncılık, 1. basım. Ekim 1996, Türkçe'ye çeviren Hilmi Tukur. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Sinem Yardımcı. İtalya'yı ikiye bölen kız. Sicilya'nın mini etekli Salman Rüştüsü. İtalya'yı sarsan meydan okuma, skandal. Bu sözler İtalya'nın tüm gazete ve dergilerinde, Time'dan Le Monde'a, Herald Tribune'dan Le Express'e, Newsweek'ten Paris Match'e kadar tüm dünya çapındaki her yayın organında sayfalarca yazılara başlık oldu. 19 yaşındaki bir kızın ilk kitabı için yazılmışlardı. Lara Cardella'nın Pantolon istiyordum için. Olay yaratan kitabın kahramanı ve ailesi evinden çıkamıyordu. Sicilya'nın Licata bölgesi ayaklanmıştı. Sokaklar kitabın yakılması talebiyle gösteriler yapan erkeklerle doluydu. Lara Licata'dan defol. Kuşatma altındaki evinden yalnızca televizyon ekipleriyle çıkabiliyordu Lara. Neden mi? Sicilya'nın Licata'sındaki kadınların yaşamını anlatmıştı da ondan. Pantolon giymek istiyordu Lara Cardella. Bu onu Jeanne d'Arc yaptı. Yayınladığı her ülkede satış rekorları kıran, televizyon programlarına konu olan bir kitap. Pantolon istiyordum. Hristiyan Demokrat Parti Başkanı'nın yalancı ve iftiracı, Licatalıların orospu ve sapık dediği bir yazar. Lara Cardella. Gerçekleri anlattım ve pişman değilim. Beni yakmak isteyenlere kadının insan olduğunu göstereceğim. Mavi Prens'i hiç düşlemedim. Bizim buralarda Mavi Prens'i düşlemeyen ya göklerin kralını düşler ya da hiçbir şey düşlemez. Ben 5 yaşımdan beri göklerin kralını düşledim. Herkes bana dalgın bakışları, görkemli işaret parmağıyla bulutların ortasında duran bu sakallının babam olduğunu söylüyordu. Pantolon giymeme ve bacaklarımı açmama engel olduğu için babamı, yani dünyalık babamı hiç sevmedim. Buna karşılık yukarıdaki babam beni koruyor, bana günün birinde erkek kardeşim ve mühendis Carosetti'nin kızı Angelina gibi pantolon giyebileceğim umudunu veriyordu. Odamdaki küçük yatağımın üzerinde bu büyük babanın resmini yapıyordum. Ama işaret parmağını öyle kalkık değil, ona bir evlat sevgisiyle sımsıkı saran küçük parmaklarımın arasında çiziyordum. Derken içeriye babam giriyor ve günah işlediğim için cehenneme gideceğimi söylüyordu. Babam Tanrı'yı sevmemi anlayamıyordu. Manastıra girmeye karar verdiğim zaman henüz yeni yetme bir kızdım. Çok az faydalandığım ve birçok insanı hayal kırıklığına uğrattığım halde liseye gidiyordum. Sıkıcı Latince derslerinde pencereden dışarıyı seyrediyor, bana bakmakta olan onu düşünüyor ve belki de farkında olmadan kendisine gülümsüyordum. Liseye gitmek benim seçimim değildi. Babamın öne sürdüğü sert koşullar, ya okula gidersin ya evde oturursun gibilerinden, benim okul sıralarını bir dokuma tezgahının ya da evde yapılan domates konservelerinin önünde geçireceğim uzun saatlere yeğlememe neden olmuştu. Ev işlerine de okul çalışmalarına da yatkın değildim. Belki de hiçbir şeye yatkınlığım yoktu. Ama gene de kendimi iyi aile çocuğu bir gence besletmek istemediğimi ispatlamak için bir şeyler yapmak zorundaydım. Söylediğim gibi o yıllarda manastıra girmeyi düşünüyordum. Bu dinsel, rahibelere özgü yaşamı hayalimde canlandırıyor ve kasabanın sokaklarında rahibelere rastladığım zaman pantolon giyip giymediklerini anlamak için elbiselerinin altına bakmaktan kendimi alamıyordum. Ama ayine de hemen hemen hiç gitmiyordum. Çünkü tüm iyi niyetime karşın Peder Domenico uzun uzun dua ederken uyuyup kalmadan edemiyordum. Benim dindarlığım ruhsaldı ve Tanrı ile olan ilişkim odamın dört duvarıyla sınırlanmıştı. Çünkü böyle olunca o yalnızca benimdi ve kendisini kimseyle paylaşmak zorunda değildim. Bu tür bir dindarlığın tek uygulama yolu rahipler ve pazar ayini bağışından ibaret olan, şekilci, yapmacık bir din anlayışından başkasını kavrayamayan, köylü kafası için beğenilecek bir yanı da yoktu. Hemen hemen hiç günah çıkarmıyordum. Tabii benim de ufak tefek günahlarım vardı. Ama rahiplere verdikleri vaazlar ve özellikle de sürekli ve ısrarlı bağış istemeleri nedeniyle güvenmiyordum. Belki de bu konuda beni sarsan asıl olay, Peder Domenico'nun bir pazar günü yaşlı bir kadını yaptığı bağışın azlığı nedeniyle azarlaması ve onu göklerin krallığına alınmamakla korkutması oldu. Ayrıca Tanrı ile ilişki kurmak için hiçbir aracıya gereksinimim olmadığını düşünüyordum. Zaten kısa bir süre sonra onun eşi olacaktım. Okul arkadaşlarım olan kızlar Mavi Prens'i düşlüyorlardı. Çiçekli uzun eteklikleri ve dantelalı beyaz gömlekleriyle evden çıkıyor, okula geliyor ve tuvaletlere kapanıp onları çekici hale getirecek olan çeşitli malzemeleri ortaya çıkarıyorlardı. En son Paris modası parlak dudak boyaları, ünlü bir sinema oyuncusundan gördükleri türden göz kalemleri, pudralar. Kimdi o ünlü oyuncu? Ötekiydi, sen yanılıyorsun. Sonra gömleklerinin üstten ilk iki düğmesini açıp ceplerinden çıkardıkları kağıt mendil paketleriyle göğüslerine şişkin, gelişmiş bir görünüm veriyorlardı. Etekliklerini bellerinden kıvırıp yukarıya çekiyor, etek uçlarını dizlerinin de üzerine çıkararak baldırlarına kadar bacaklarını gözler önüne seriyorlardı. Ayaklarında da geleneksel bir yolla ninelerinden annelerine, onlardan da kendilerine kalan erkeğimsi ayakkabılar vardı. Bana gelince bir köşede duruyor ve koyu mavi pilili eteğimin uzunluğuna ve babamın hala naftalin kokan ve üzerimde yeniymiş gibi duran bembeyaz uzun gömleğine bakıp gülüyordum. Hem gülüyor hem de okulun koridorlarında kalçalarına göze batacak şekilde iki yana kıvırarak dolaşan ve göğüslerinden kayan kağıt mendilleri çekiştirerek isterik gülücükler atarak kıçlarını bir o yana bir bu yana sallayan bu kızların erkekleri baştan çıkarmak için yaptıkları oyunları düşünüyordum. Oğlanlar da onları seyrediyorlardı. O arada Giovanni'nin Gian Piero'ya söylediklerini işitiyordum. Ne biçim kıçı var gördün mü? Ben şununla ve ardından akla hayale sığmayan öneriler kantinde yataklarının altında ya da babalarının pipolarıyla piyade askeri şapkalarının yanında duran anı kutularının içinde buldukları dergilerle beslenen hayaller geliyordu. Angelina'ya niçin baktın? Öyle iri memeleri var ki onları ne yapacağımı bilirim ben. Sonra önlerinden ben geçiyorum. Ama o zaman hiç kimse geçmiyormuş, hiçbir şey olmuyormuş gibi susuyorlardı. Ben bundan alınmıyordum. Çünkü kesinlikle Mavi Prens'i düşünmüyor, onlar gibi sürüp sürüştürmüyordum. Ayrıca beğenildiklerini hissetmek için nelere katlanıyorlardı. Ben böyle bir durumda kendimi aşağılanmış gibi hissederdim. Kaldı ki erkeklerin yaptıkları yorumların, öğretmenlerin ve hepsinden kötüsü müdürün tokatlarına, aşağılamalarına karşı da hiçbir etkisi yoktu. Müdür Hitlerci düşünceye bağlı emekli askerdi. Tabii düşünceleri eskisi kadar katı değildi. Hitler'in baskıcı saplantılarını, zorbaca tutumunu ve dünyanın onun istenciyle yürüdüğü konusundaki inancını beğeniyor. Bu özellikleri onlara ayrıca Mussolini'nin görkemli ciddiyetini de ekleyerek yansıtmaya çalışıyordu. Sabahları 8:30 zili çalar çalmaz, üzerinde açık mavi takım elbisesi, göğsü ileri fırlamış, dimdik durumda korkunç bakışları ve çıplak kafasıyla bizi merdivenlerin başında bekliyordu. Hemen hemen hiç konuşmuyor, her adımının tadını çıkara çıkara basamakları iniyor ve etek uçlarımızı bazen yanında metrede taşıyordu. Gömleklerimizin düğmelerini, juponlarımızın saydamlığını, yüzlerimizi, yanaklarımızı, gözlerimizi, ağızlarımızı gözden geçiriyordu. Bu geleneksel inceleme 1:30 zilinde de aynen yineleniyordu. Şu farktaki bu kez bir makyaj izine, göğüsten kayan bir mendil paketine ya da sarkan bir etek ucuna rastlayabiliyordu. Böyle durumlarda müdür adeta kuduruyor, tokatlar, küfürler birbirini kovalıyordu. Kızlar ertesi gün babalarının eşliğinde de aşağılanıyorlardı. Müdür susunca baba başlıyordu. Çok iyi yapmışsınız, bu sürtüğü öldürmeliydiniz. Anneler kızlarını evlere kapatıyor, alışverişe çıkarken utançtan, şerefsizlikten başlarını öne eğiyorlardı. Mahallenin manavı, bakkalı, kasabı bu konuda bir sürü dedikodu yapıyor, sıcak sabah saatlerinde güneşte oturan kadınlar birbirlerine kaçamak bakışlar atarak durmadan fısıldaşıyorlardı. Onu gördün mü? Onu gördün mü? Bu tür sahneleri biraz tiksinerek seyrediyor ama özellikle kendi kendime nedenlerini soruyordum. Aslında ben de bu insanlar gibi bu memlekette doğup büyümüştüm. Ama insanın başkalarının yaşamına bu kadar ilgi duymasının nedenini hala anlayamıyordum. Herkes hakkında her zaman her şey biliniyordu. Kimse bu kuralın dışında değildi. Haberler her aktarmada yeni bir şeyle renklenerek ağızdan ağıza inanılmaz bir hızla uçuyorlardı. Örneğin bir kız eve 2 saat geç gelmişse kesinlikle evden kaçmış oluyordu. Ya da komşu evden düşen bir tabak sesi gelmişse bu karı koca arasında ateşli bir tartışma demekti. Hiç kimse hiçbir şeye karşı kayıtsız değildi. Her şey herkesi ilgilendiriyordu. Bir anlamda bu özellik benim insanlarımın en insancıl yanıdır da kuşkusuz davranış özgürlüğün yoktur. Ama tek başına ölmek hak ve özgürlüğün de yoktur. Benim memleketimde bir köpek bile yalnız başına ölemez. Bu ayıplı kızların sınıfa dönüşleri genellikle derin bir sessizlikle karşılanırdı. Tabii susanlar sadece ağızlardı. Çünkü düşünceler sürekli konuşma halindeydiler. Şu zavallıya bak, yüzü kıpkırmızı. kim bilir kaç tokat yedi. Okula nasıl gelinirmiş öğrensin. Ve kız olayın kurbanı, sürtük kız, bu bakışların ağırlığı altında süklüm püklüm ilerliyordu. Ardından teneffüs geliyor ve biraz önceki kurban bir sürü sorunun odağında bir kahraman oluyordu. Annen ne dedi? Ya baban? Seni nasıl dövdüler? Sopayla mı? Seni çırılçıplak balkona atıp kamçılamışlar diyorlar. Zavallıcık. Bu soru yağmurunun ve arkası kesilmeyen zavallı sözcüklerinin altında genç kız kimseye haksızlık etmeden ustalıkla sıvışmaya çalışıyor. Sonra da yeni bir güç ve sopanın verdiği cesaretle yüksek sesle şöyle diyordu. Bana dudak boyasını versenize çabuk. Bu arada ben 60 santimlik göğüs bel kalça ölçülerimle İsa'nın eşi yaşamımı sürdürmeyi düşünüyordum. Bu da beni arkadaşlarımın ortak yanlarına biraz yabancı kılıyordu. Çok sevilen ya da aranan biri değildim. Benden nefret etmelerinin nedeni sınıfın birincisi ya da ikincisi olmamamdı. Beni küçümsüyorlardı. Bu da bana çok uygun düşen bir davranıştı. Ve fiziki görünüm bakımından önemsiz görmenin dışında zeka bakımından da ağır buluyorlardı beni. Bütün bu durumlardan üzüntü duymuyordum. Tam tersine kendimi kusursuzluk ve duygusuzluk ailesi içinde seçilmiş biri gibi görüyordum. Azizelik ve manastır yaşamıyla ilgili düşünceler sadece benim düşüncelerimdi ama bazen ruhsal coşku nöbetlerinde içimdeki dinsel coşku taşma noktasına geliyordu ve bu durum özellikle din derslerinde gerçekleşiyordu. Böyle anlarda gizimi içimde saklamak gerçekten zordu. O zaman defterlerimi, matematik alıştırmalarının ya da Latince çevirilerinin kenar boşluklarına düşüncelerimi özgürce yazıyordum. Önce de söylediğim gibi çalışkan bir öğrenci değildim ama Latince bağlaçları ve dilek kipini benden az bilen ve çaresizlik anında benden çeviriyi kendisine vermemi isteyen çok öğrenci vardı. Bu kez yardımseverliğim bana uğursuzluk getirdi. Çünkü manastır ve rahibelik yaşamımı öven tümceleri silmeyi unutmuştum. Bu kız arkadaşım da minnet duygusunu güçlü şekilde duymayacak biri olacak ki o günden sonra hemen hemen bütün öğrencilerin ağzından ben küçük bir rahibe olmalıyım gibi sözler işittim. O zaman azizeliği de elden bırakmadan bazen başımdaki haleyi unutuyor ve bir çılgın gibi bağırıyordum. En kötüsü haberin babamın kulağına gitmesi ve onun sorgulayıcı bakışları karşısında her şeyi açıklamak zorunda kalmam oldu. Babam sadece bunun nedenini sordu. Ona çünkü ben pantolon giymek istiyorum diye yanıt verdim. Tabii babam benim çelikten mantığımı anında değil ama birkaç açıklamadan sonra anladı ve gülmeye başladı. Ben de ona bakıyor ve niçin güldüğünü anlayamıyordum. Ama biraz sonra gözlerinin içine bakarak ciddi ve sert bir şekilde ''Rahibeler pantolon giymezler. Onların önlükleri vardır anladın mı?'' dedi. Ona inanacağımı sanıyordu besbelli. Odama saklanmak için koşarken ona bir yalancı olduğunu bağırarak söyledim. Neyse ki kayışı sırtıma değmeden odaya girmeyi başarmıştım. Babamdan korkmamın nedeni sadece dayak acısı değildi. Onun içime korku salan bakışlarından, içimdekileri okuyan gözlerinden, bir inip bir kalkan kaşlarından da korkuyordum. İyi bir ilişkimiz yoktu. Hiçbir zaman da olmamıştı zaten. Sadece saygınlığımı koruması ve bana iyi bir kısmet bulunması gerektiği zamanlar onun kızıydım. Bunun dışında hemen hiç konuşmazdık. Uzun yıllar birbirimize uzak kalmıştık ve hiçbirimiz de aramızdaki sınırı aşmak için bulunduğumuz yeri bırakmıyorduk. Ben yalnızca bir kadındım ve bizim memlekette bir babanın gözünde bir kadın kendisine sadece rastlantı sonucu ve adet yerini bulsun diye koca adı verilen ikinci bir baba buluncaya kadar düşünülen bir varlıkla eş anlamlıdır. Kadın eştir, kadın anadır ama insan değildir. Belki de bu nedenle birbirimizle hiç konuşmadık ve aynı şekilde memleketimin insanlarını kendi insanlarımmış gibi göremedim. Kadın olmakla insan olmak arasında yüksek bir duvar vardı ve ben bu duruma alışamıyordum. Yaşam biçimimi değiştirmeye çalıştım ama hiçbir zaman ruhumu zorlayamadım ve benim gibi düşünemeyenler bu tutumu asla affetmediler. Kendi adıma başkalarının düşüncelerini değiştirmeye hiç kalkışmadım çünkü onları böyle bir zorlamada bulunmayacak kadar çok severim. İçimizde zamanın, yerin ve ortamın ötesinde kök salmış inançlar vardır. Bunları öldürmeye kalkarsanız düşüncelerden çok kişiyi öldürmüş olursunuz. Sizde her şeye karşın yaşamaya devam eden bir şey vardır. İşte bu kalan şey gerçekte kendinizsinizdir. Bir süre ağladıktan sonra şansıma toprak düzeyinden çok az yüksekte bulunduğu için bir kapıdan farksız olan pencereyi açıp evden kaçtım. Yanıma hiçbir şey almadım çünkü kendimi Tanrı'ya olduğum gibi vermek istiyordum. Pantolon ve önlüğü daha sonra onlar bana vereceklerdi. Yol çok uzun değildi ama insanı otururken bile yoran bir güneş vardı. Manastıra varmak için kırdan insanın gözyaşlarını güneşten daha çok kurutan çok güzel bir kırdan geçiliyordu. Bizim burada mevsimler doğanın akışını izlemezler. Burada her şey değişiktir, zaman durmuştur. Sokakta, tarlalarda elle işlenmiş toprağın kokusu vardır. Burada ağaçlar gübreyle terle büyürler. Her şeyde ter tadı, ter kokusu vardır. Atlar görürsünüz ama canlı ve uyanık değillerdir. Üzerlerinde iş yorgunluğu vardır. Burada hayvanlar insana, insanlar da hayvanlara benzerler. Güneşin altında gözlerimden yaş dökerek yarım saat yürüdükten sonra yorgunluktan bitkin durumda manastıra gidebildim. Uzun saçlarım terden sırılsıklam olmuş, yorgunluk kemiklerime kadar işlemiş halde gözyaşlarım nedeniyle buğulu gördüğüm manastır kapısının önüne gelmiştim. İçimde bana kendimi bir kahraman, yoksunluğa, özveriye adanmış bir din şeydi gibi hissettiren bir güç vardı. Ve bu din ulusu kapıya bir, iki, üç kez vuruyordu. Balkonun birinde bir rahibe göründü. Gözüyle etrafı aradı. Kimseyi göremeyince yeniden içeriye girdi. Basamaklara oturmuş, uzun eteğimin ucuyla yelpazeleniyor ve dudaklarımı tükürükle ıslatıyordum. Ağzım ateşten bir kuyu gibiydi. Ben rahibeyi görmüş ve burnumun ucunu yukarıya çevirmiştim. Ama o beni görmemişti. Ona bir şey söylememiştim çünkü ne diyeceğimi bilmiyordum. Ama birkaç dakika sonra arkamda kapı sürgüsünün gürültüsünü, bir, iki, üç kez dönen anahtar sesini, sonra yine sürgü ve anahtar seslerini işittim. Basamağın köşesinde kımıldamadan ve kendimi olabildiğince küçültmeye çalışarak oturuyordum. Biraz sonra süt beyazlığında bir yüz kapıda belirdi. Etrafa bakındı ve beni gördü. ''Sen burada ne yapıyorsun?'' ''Şey istiyorum, rahip olmak istiyorum.'' ''Peki ama sen kimsin?'' Anet dayım, Anna ve rahibe olmak istiyorum. Bunu anladım da annen baban neredeler? Benim annem babam yok. Öksüzüm, tek başıma yaşıyorum dedim. Ve beni dövmek isteyen babamı ve gerçekten öksüz olmak istediğimi düşünerek ağlamaya başladım. Rahibe bana tuhaf bir şekilde baktı. Sonra gülümsedi ve beni içeriye aldı. Peki öksüz kız, bana kendinle ilgili bir şey söylemeyecek misin? Ne söyleyeyim, neyi öğrenmek istiyorsunuz? Örneğin kaç yaşındasın, şimdiye kadar nasıl yaşadın, okula gidiyor musun? 13 yaşındayım ve okula gitmiyorum çünkü param yok. Önceleri Konsetta teyzemin yanında kalıyordum ama o daha sonra evinden gitmem gerektiğini çünkü bana verecek yiyeceği kalmadığını söyledi. Anlayamadım, demin yalnız yaşadığını söylememiş miydin? Ha evet evet, demek istediğim şimdi yalnız yaşıyorum ama gidecek yerim olmadığı için bana bir bardak su verir misiniz? Rahibe... Elbette şimdi getiririm deyip çıktı. Ben orada yırtık divanın üzerinde oturmuş, ne yalan uyduracağımı düşünüyor ve arada da etrafıma bakınıyordum. Meryem Ana resminin işlendiği küçük bir tablo, duvarın yarısını kaplayan İsa'lı haç, iki iskemle küçük bir masa, kırmızı karanfilleriyle bir vazo, büyük bir bavul ve üzerinde oturduğum divan. Rahibe az sonra döndü ve bana çok soğuk bir su verdikten sonra sorularına yeniden başladı. Şimdi söyle bana bakalım, niçin rahibe olmak istiyorsun? Şey, ben her zaman Tanrı ile birlikte olmak istiyorum. Anladım, ama niçin özellikle burada? Çünkü evde babam, yani amcam demek istiyordum, pantolon giyemeyeceğimi söylüyor. Pantolon mu? Pantolonun bu işle ne ilgisi var? Rahibe söylediklerimi gerçekten eğlenceli bulmuştu. Ama siz de elbisenizin altından pantolon giymiyor musunuz? Ben Peder Domenico'nun cübbesinin altında pantolon giydiğini gördüm. Ama o bir erkek. Hayır Anetta, biz pantolon giymeyiz, inan bana. Gülmemeye ve bana bakmamaya çalışıyordu. Durumum gerçekten dokunaklı olmalıydı. Yani pantolon giymek için rahip mi olmak lazım? Rahip olmaya gerek yok, erkek olmak yeter dedi. Hayalimde rahibenin gülüşü, çok üzgün ve kafamda yeni bir düşünceyle ayrıldığım manastırdan, eğer yalnızca erkekler pantolon giyebiliyorlarsa ben de erkek olmak istiyorum. Rahibelik uğraşı benim için kesinlikle bitince bu kez kendimi benden çok güçlü de olsa istemim dışında da çok şeyler isteyen erkeklik uğraşı için hazırlamaya verdim. Şimdiki sorunum eve geri dönmekti. 2 saattir dışarıdaydım ve yokluğumun kesinlikle farkına varmışlardı. Durumuma uygun bir çözüm yolu düşünmeye başladım. Yalan, trafik kazası, kemik kırılması, saldırı. Ama bütün bu düşüncelerin değişmez bir sonu vardı. Babamın kayışı. Eve geldiğim zaman ağzımı açmaya bile fırsat bulamadım. Çünkü babam elinde kayış kapının arkasında beni bekliyordu. Oo, geldin mi? Neredeydin? O andaki ruhsal durumum bir özür yolu bulmaya uygun olmadığı için ortada bir sözcüğün, tek bir sözcüğün bile fırtınayı başlatması tehlikesi de vardı. Babam bana sakin ama ateş saçan gözlerle bakıyordu. Beni döveceği zamanlar hep böyle olurdu. Belki de öfkesini çok daha iyi boşaltmak için kendini tutuyordu. Akışı tahta bir bentle engelleyen bir ırmak, ufak bir çatırtıyla ya da tahtalardan birinin biraz bel vermesiyle bentlerini yıkar. Ben de bu çatırtıdan söyleyeceğim bir sözcük, hatta bir heceyle tahtalardan birini yerinden oynatmaktan korkuyor, bu nedenle konuşamıyordum. Bunun bir işe yaramayacağını da biliyordum. Çünkü sessizlik onu daha da öfkelendiriyordu. Konuşmuyor musun? Söyleyecek bir şeyin yok mu? İşte o anda birden ortaya çıkan göksel bir görüntü gibi annem belirdi. O anda İshak peygamberin duyduklarını çok iyi anlıyordum. Annem elinin bir hareketiyle bıçağı kenara iten ve kurban edilmememi önleyen bir melekti. Evet, annem kırlaşmış saçlarını ensesinde toplayan, dağınık saç tutamları, yeşil kumaştan iri sarı çiçekli elbisesi ve çıplak ayaklarıyla bir melekti. O da bağırarak üzerime yürüdü. Geldin mi sürtük, nerede kaldın? Korktuğum çatırdı, bel veren tahta bu oldu ve ırmak sonunda taştı. Kayış darbeleri ve gözyaşları arasında meleğin şöyle yap, böyle yap, onu gebert, öldür onu diye bağırdığını duyuyordum. Babam annemin her kışkırtmasından sonra daha da güçleniyor ve beni yeri yıkıncaya kadar kayış darbelerini, tokatlarını indiriyordu. Meleğin konuştuğunu duyuyordum. Yeter yeter artık! Kızı öldürdün, canavar mısın, nesin sen? Hayvanlara bile yapmazlar bunu. Ve ırmak yatışıyor, halinden memnun yatağına çekiliyordu. Melek yumuşak ve ilgili yanıma yaklaşıyordu. Acıyor mu? Acıyor mu? Neresi? Neresi? Babanın yapısını bilirsin ama bir daha böyle bir şey yapmayacağına yemin etmelisin. Anladın mı? Hadi artık kalk, bir şey olmaz. Ona aşağıdan yukarıya doğru baktım ve konuşmadım. Sonra kalktım ve etekliğimi düzeltip yeni tasarımı, yani erkek olmak tasarımı nasıl gerçekleştireceğimi düşünmek için odaya gittim. Ama bir erkek nasıldı? Daha doğrusu kimdi? Babamın, annemin, amcalarımın sık sık şöyle söylediklerini işitiyordum. Ağlama, sen bir erkeksin ya da bir erkek kızlarla oynamaz. Şuna bak, sakalı çıkıyor. Erkek soyu çok özel bir soydu. Basit, güçlü, cesur ve acımasızdı. Evde erkek soyundan biriyle birlikte yaşamış ve her zaman geleneğin, adetlerin ağırlığını çekmek zorunda kalmıştım. Erkek kardeşim benden büyüktü ve de bu durum ona babam tarladayken bana babalık etme hakkını veriyordu. Antonio ile hiçbir ilişkim yoktu. Onunla konuşmak için çok farklı, çok kadındım. Zaten kendisi de evde çok az kalıyordu. Kardeşim tarlada çalışan babama yardım ediyordu ve eve döner dönmez de dışarıya çıkıyordu. Çoğu zaman eve gecenin geç saatlerinde sarhoş dönüyor, evdeki eşyalara çarpıyor ve kendini olduğu gibi üstünde giysileri ve ayaklarında ayakkabılarıyla yatağa atıyordu. Hiç kimseden etmediğim gibi ondan da nefret etmiyordum. Ama kendisini kardeşim gibi kabul de edemiyordum. Temeldeki ortak yanımız sadece rastlantı sonucu annem olan bir kadının döl yatağından çıkmamızdı. Bazen başka bir döl yatağında doğmuş olsaydım, dünyanın başka bir bölgesinde yaşasaydım ya da o akşam babam bir parmağını bile kaldıramayacak kadar yorgun olsaydı, yaşamım nasıl olurdu diye düşünüyordum. Hiçbir şey değişmezdi. Yorgun olmayacağım ve ışığı söndürüp annemin döl yatağına gireceğim gücü kendimde bulacağım nice gecelerim olacaktı. Ve annem soracaktı, bitirdin mi? 9 ay sonra da ben doğacaktım. Ben ya da tıpkı benim gibi yaşamış olan, benimle aynı adı taşıyan ve o gece ne olabileceğini düşünen benden başka biri. Amacımı gerçekleştirmek için bu tuhaf insan türünü ve özellikle kuzenim Angelo'yu dikkatle incelemeye başladım. 13 yaşında olan Angelo'nun saçları ve gözleri kapkaraydı.